Kur'an Dostları. Hafız Mustafa Efe ile Kur'an Dostları başlıyor.
Merhabalar değerli dostlar. Kur'an Dostları programında birlikteliğimiz başladı. Efendim programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün inşallah yine ülkemizin seçkin hafızlarından, hoca efendilerinden 2015 Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Eminönü Yeni Camii İmam Hatibi Hafız Ferruh Muşteer hocamızla birlikte olacağız. Birazdan inşallah programımıza dahil olacak. Cenab-ı Hak gönüllerimize inşirah veren hoş bir sohbette birlikteliğimizi nasip eylesin. Dün akşam malumunuz veladet kandiliydi. Dolayısıyla bugünkü okuyacağımız ayet-i kerimeler ve sohbetimiz Resulullah'a muhabbet, Resulullah'a olan aşk ile olacak. Aşk ile geçen bir sohbet, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbete vesile olan anmaktan ziyade anlamaya gayret ettiğimiz bir yolculuk ve buna vesile olsun inşallah. Kıymetli dostlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Şirk, karanlık gecede Safa tepesinde yürüyen kara karıncanın hareketinden daha gizlidir. Bunun en küçüğü, zulüm olan bir şeyi sevmek ve adalet üzere olan bir şeye buğz etmektir. Din de zaten muhabbet ve nefretten başka bir şey mi? Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Ey Habibim, Resulüm, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafur ve rahimdir. Son derece mağfiret ve merhamet edicidir. Demek ki değerli dostlar, temel mesele İslam'a uygun olan her şeyi sevmek, İslam'a uymayan her şeyden nefret etmek. Ali İmran Suresi 31. ayet-i kerimedeki bu ifade aslında hakikat şudur. Allah Teala'yı sevdiğini iddia eden kişi, Peygamberimiz Efendimizin sünnetini ihya ederek bu sözünü ispat etmelidir. Kişi, Resulullah Efendimiz'i büyük bir titizlikle taklit ederse, Cenab-ı Hak o kulunu sever ve günahlarını affeder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde tam olarak taklit edebilmek için de onu büyük bir sevgiyle sevmemiz lazımdır. Aksi takdirde Yüce Rabbimiz, Efendimiz'e karşı ilgisiz kalanları küfre düşmekle tehdit etmektedir. Ayet-i Kerime'nin devamında şöyle buyrulur, قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ De ki ey Habibim, Resulüm, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. İslam tarihinin sahabe devrinden sonra en ihtişamlı dönemini teşkil eden Osmanlı Devleti, padişahından çobanına kadar bütün mümin halkının müstesna bir peygamber aşkı ile temayüz ettiği bir devlettir. Nitekim Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her adı zikredildiğinde canı gönülden salatu selam getirmenin yanında büyük bir hürmet hissiyle hani elimizi kalbimizin üzerine koymak ya da onun Mevlid-i Şerifi okunurken veladet anını ifade eden, o doğum anını hürmeten, o anı ifade eden mısraları topyekün ayakta dinlemek gibi sayısız ihtiram tezahürünün en mükemmel örneklerini bu yüce devletin zirvesindeki padişahlar bir örf haline getirerek yaşamışlardır. Yine Medine ve Medine-i Münevvere postası geldiği zaman abdestini tazelemeden, Medine'den gelen mektupları öpüp yüzüne gözüne sürmeden ve ayağa kalkmadan okutturan bir tek Osmanlı padişahı yoktur. Bu sebeple denilebilir ki değerli dostlar, 6 asır İslam'ın sancaktarlığını ifa eden ve dünyaya İslam'ın zerafet, fazilet ve güzel yüzünü göstererek hak ve hukuk tevzi etme şerefine nail olan mübarek ecdadımız Osmanlı'nın, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sahip olduğu gönül hassasiyeti, meydana getirdiği yüksek medeniyetten çok daha muhteşemdir. Zira onlar asıl sultanlığın, o alemler sultanının eşiğinde sadık bir hizmetkar olabilmekle gerçekleştiğini çok iyi idrak etmişlerdir. İşte o gönül hassasiyetlerinden birkaç misali sizlerle paylaşmak isterim. Değerli dostlar, Allah'ın yüce ismini ve dinini bütün cihana duyurma gayesiyle seferlerden seferlere koşan Osman Gazi, hayatı boyunca dünyalık namına değil, Allah rızası ve peygamber aşkı uğruna mücadele etmiş ve torunlarına da bu ideali en büyük miras olarak bırakmıştır. Hatta bastırdığı ilk Osmanlı akçesinin üzerine bu ideali ifade etmek üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi şeriflerini yazdırmıştır. Kur'an'ın bulunduğu odalarda ayaklarını uzatıp yatmayan ecdadımız, Haremeyn-i Şerife'ine hizmet vazifesinin henüz Osmanlı'ya ihsan olunmadığı günlerde, 2. Murat Han'ın bıraktığı şu vasiyet, Allah'a ve Resulüne olan derin muhabbetini göstermesi bakımından ne kadar cali bir dikkattir. 2. Murat Han'ın vasiyeti şudur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkülüm Halikımadır. Allah'a hamdolsun. Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Her nefis ve herkes ölümü tadacaktır. Sizleri dünya hayatı mağrur etmesin. Gururlanmayın. Büyüklük Allah'a mahsustur. Saruhan vilayetinde bulunan malımın 10 bin altın, 3'te 1'inden 3500 filori Mekke fukarasına ve diğer 3500 filori Peygamberimiz Efendimizin şehri Medine fukarasına harcansın. Ondan 500 filori yine Mekke ahalisinden Kabe ve Hatim arasında toplanarak 70 bin kere La ilahe illallah kelime-i tevhidini zikredip, sevabını adı geçen vasiyet sahibine bağışlayanlara ve Kur'an-ı Kerim'i defalarca hatmedip, sevabını vasiyet sahibine hediye edenlere harcansın. Geriye kalan 2000 floriden 500'ü Mescid-i Aksa'da, Kubbetüs Sahara'da 70 kere La ilahe illallah kelimesini ve defalarca Kur'an-ı Kerim'i okuyanlara harcansın. Yani değerli dostlar, seven sevdiğinin her şeyini sever hükmünce, ecdadımızda Peygamberimiz Efendimiz'i seven, bulunduğu beldelerde yaşayan ve hizmetinde bulunan herkese karşı ayrı bir muhabbet, edep ve hürmet göstermişlerdir. Nitekim, Müjde-i Peygamberiye nail olma azmiyle İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Muhammed Han'ın, fetihten sonraki ilk icraatlerinden biri, beldemizin manevi sultanı, Peygamber Efendimizin mihmandarı, Eba Eyyub el-Ensari radıyallahu anh hazretlerinin zamanla kaybolmuş olan kabrini hocası Akşemseddin'e keşfen ve kerameten buldurarak üzerine bir türbe, yanı başına da bir cami yaptırmak olmuştur. Fatih Sultan Muhammed Han'daki bu engin muhabbet, oğlu II. Beyazıt'a da aksetmiştir. Nitekim II. Beyazıt Veli, kendisine büyük hürmet gösterdiği hak dostu Baba Yusuf'u hacca uğurlamak için ayağına kadar giderek ona bir miktar altın teslim etmiş ve "Baba Yusuf, bu elimle çalışarak kazandığım helal kazançtır. Bu altınları Ravza-i Tahire'nin kandilleri için harcayınız" buyurmuş ve şöyle ilave etmiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varınca, "Ey Allah'ın Resulü, günahkar kul Beyazıt'ın size selamı var. Bu altınları türbe-i şerifinizin kandillerine yağ alınması için gönderdi. Kabul buyurursanız" deyiniz. Baba Yusuf, gözyaşları içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Sultan Beyazıt'ın bu arz-ı halini aynen iletmiş ve Mescid-i Nebevi'nin kandillerinin yağı uzunca bir müddet bu altınlarla alınmıştır. Kıymetli dostlar, II. Beyazıt bu altınları kendi eli ile yaptığı el işlemelerini pazarda gizlice satarak biriktirmiştir. Bu muhabbet kafilesinin mümtaz yolcularından bir diğeri de 1. Ahmet Han'dır. 1. Ahmet, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e o derece aşık bir gönle sahipti ki, her gün mukaddes emanetleri ziyaret eder ve bilhassa Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ayak izlerini yüzüne gözüne sürerek dakikalarca ağlardı. Bununla da iktifa etmeyip, Peygamber Efendimizin Kademi Paki'nin mübarek ayak izinin bir maketini yaptırmıştı. Onu kavuğunun üzerine asarak tedaisinden feyz almaya çalışıyordu. 1. Ahmet Han'ın yanık gönlünden dökülen şu mısralarda onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu derin muhabbeti ne güzel aksettirmektedir. "Nola tacum gibi başımda götürsem daim, kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Rusulün, gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir, Ahmet'a durma yüzün sür kademine ol gülün." Yine Sultan 1. Ahmet, her gün sabahleyin bir kağıda büyük bir hürmetle Muhammed ismi şerifini yazar ve sarığının kıvrımları arasına yerleştirirdi. Bununla şunu demek isterdi: "Benim büyüklüğüm tac sahibi olmakla değil, senin ismi şerifini her gün başımda taşımakladır ey Allah'ın Resulü." Ve yine o peygamber aşığı sultan, Resulullah'ın kabrinin kandillerinde zeytinyağının yanması muvafık değildir diyerek, Ravza-i Mutahara'nın kandillerinde yakılmak üzere gül yağı vakfetmiştir. Sultan 1. Mahmud, aşık gönüllerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan hasletlerini bir nebze de olsa dindirebilmek ümidiyle, Eyüp Sultan Türbesi'ne Allah Resulü'nün mübarek ayak izini koydurmuştur. Sultan 2. Mahmud döneminde ise, Ravza-i Mutahara'nın yıpranan kısımlarının tamiri ve yeşil kubbenin yenilenmesi söz konusu olunca, işinin ehli mimar ve ustalar, padişah emriyle derhal Medine'yi Münevvere'ye gönderilmiştir. Bu konuyla alakalı 2. Mahmud dönemindeki Ravza-i Mutahara'nın o yıpranan kısımlarının tamiri ve Yeşil Kubbe'nin yenilenmesi söz konusu olunca ecdadımızın ayetlerden ne kadar beslendiği de bir kez daha göz önüne gelmektedir. İnşallah Ferru hocamızdan dinleyeceğimiz ayeti kerimelerle bu ecdadımızın ayeti kerimeleri nasıl anladığını, bu ayeti kerimelerden nasıl gönüllerine hisseler düştüğünü de, bu aşkı muhabbeti de konuşmaya devam edeceğiz. Evet, Ferruh Muşter hocamızı şimdi stüdyomuza davet ediyoruz inşallah. Kur'an dostlarındaki birlikteliğimiz Ferruh Muşter hocamızla devam ediyor. Efendim hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Mustafa hocam.
Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
Elhamdülillah, sizler de iyisiniz.
Allah iyilikler versin. Akşam inşallah. Kandil programı vardı.
Elhamdülillah,
yoğun bir şekilde. Ekranlardan takip etme imkanımız oldu. Cenab-ı Hak istifade eylesin.
Amin.
Peygamberimiz hocam. Efendimiz aleyhissalatu vesselama hakiki manada kul olmak için, hani o kardeşlerim hitabı var ya hocam.
Evet.
Kardeşlerim özledim hitabına evet, muhatap evet. olan o bahtiyar kullardan bizleri eylesin inşallah.
Amin. Ne güzel dualar inşallah.
Hocam şöyle canlı canlı zat-ı alinizden Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselamı, ona muhabbeti ve edebi bize talim eden Hucurat suresinin ilk 10 ayetini sizden dinleyerek sohbetimize devam edelim.
İnşallah hocam.
Buyurunuz muhterem hocam.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettequllah. İnallah semi'un alim. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم.
Evet değerli dostlar, Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisseler alabilmeyi nasip eylesin. Geçmişlerimize ve bizlere rahmet ve merhamet eylesin. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimeleri hayatımıza nakış nakış işleyebilmeyi bizlere ihsan ve ikram eylesin. Hafız Ferruh Muşter hocamızdan Hucurat suresinin ilk ayetlerini dinledik. Hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık.
Amin inşallah.
Allah kabul eylesin. Allah razı olsun. Amin. Sizi biraz hocam dinlendireyim inşallah.
Peki buyurun hocam.
Bu okunan ayet-i kerimelere bir yolculuk yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettekullah. Siz ey imana ulaşanlar. Bu hitap şöyle bir manayı da içerir. Siz ey iman iddiasında bulunanlar. İddianızı ispat etmek istiyorsanız şunu yapın. Asla Allah ve elçisinin önüne geçmeyin ve sorumlu davranın. Muttaki olun. Takva ile hareket edin. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincine varın. Haddinizi aşmayın. Allah'ın sevgisini yıpratmaya kalkmayın. Allah'ın size olan ilgisini boşa çıkarmayın. Yaratılış amacınızın dışına taşmayın. Allah'ın size verdiği emeği inkar etmeyin. Allah'ın size olan güvenini zedelemeyin. İlahi güveni zedelemek, insanın Allah'a karşı yapabileceği en büyük hatadır. İşte bu ilk ayet bu emirle başlıyor. Allah ve elçisinin önüne geçmemek. Kişinin kendisinin Allah ve elçisinin önüne geçirmesi ne demek? Bunun birkaç anlamı olabilir. Birincisi, Allah ve elçisinin önüne kendinizi koymayın. Yani kendinizi Allah'tan daha çok önemsemeyin. Sizin için Allah kaygınızın merkezi olmalı. Yani sizin ne dediğiniz değil, Allah'ın ne dediği önemli olmalı. Yahut kendi görüşünüzü Allah ve Resulünün görüşünün önüne koymayın. Kendi görüşünüze Allah'ın ve elçisinin görüşünden daha fazla itibar etmeyin. O zaman Allah'a karşı haddinizi aşmış olursunuz. Unutmayın, siz parçayı görürsünüz ama Allah bütünü. Siz küçüğü görürsünüz, Allah küçüğü ve büyüğü görür. Unutmayın, sizin bakış açınız çok sınırlı. Sadece baktığınızın görünenini görürsünüz ama Allah görünmeyeni de görür ve Resulüne bildirir. Onun için kendi görüşünüzü Allah ve Resulünün görüşünün önüne koyarsanız eğer, aslında kendinizi haşa Allah'ın yerine koymuş olursunuz. Dolayısıyla da haddinizi aşmış olursunuz. Bir konuda düşünce yürütürken, akıl yürütürken, düşünce üretirken soracağınız soru, bu konuda Allah ne diyor olmalıdır. Merkez soru bu. Eğer bunu sorarsanız, bu ayetin emrine uygun davranmış olursunuz. Duyguda, düşüncede ve eylemde haddini bilmeye davet ediyor bu soru. اِنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ Çünkü Allah her şeyi işitendir. Her şeyi en ince ayrıntısına varana kadar bilendir. Ayet niçin böyle bitti? Neden Allah'ın önüne kendi görüşünüzü geçirmemeniz gerektiğini söylüyor? Çünkü her şeyi bilenin görüşü çok sınırlı bilen insanın görüşünden tabii ki önde gelir. Bunu bilmeyecek ne var diyor ayet. Dolayısıyla aslında tersinden şunu da söylemiş oluyor. Eğer siz kendi görüşünüzü Allah'ın görüşünün önüne geçirirseniz, Allah'ın her şeyi bildiğini inkar etmiş gibi bir duruma düşersiniz ve kendinizin her şeyi bildiğinizi iddia etmiş gibi bir duruma düşersiniz. İkinci ayet-i kerime, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey imana erenler! لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّب۪يِّ Sesleriniz peygamberin sesini bastırmasın. Sesinizi peygamberin sesinin üzerine çıkarmayın. Sesleriniz peygamberin sesinin üstünde olmasın. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Birbirinize bağıra çağıra konuştuğunuz gibi, onunla da bağıra çağıra konuşup da farkında olmadan iyiliklerinizi boşa çıkarmayın. Amellerinizi yele vermeyin. Güzel eylemlerinizi sele vermeyin. Zayi etmeyin. Ve kıymetli dostlar, bu ayetin ifade ettiği hakikat sadece Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sesinden yüksek bir sesle konuşmak değil. Bunun yasaklanmasıyla sınırlı değil. O zaman bu ayetin hükmü sadece Peygamberimizin hayatıyla sınırlı olmuş olur. Yani sesin desibeliyle sınırlı değil. Zaten böyle anlayan bir sahabiye de Resulullah'ın verdiği cevap bunu ortaya koyuyor. Bu ayet indiğinde Ensar'dan Sabit bin Kays isimli sahabe ağır işitirmiş. Ağır işittiği için de yüksek sesle konuşurmuş ki hani ağır işitenler genellikle yüksek sesle konuşurlar. Yüksek sesle konuştum, o halde diyor ben cehennemliyim. Bu ayet benim içindi diye kendini evine hapsetmiş ve iki gözü iki çeşme başlamış ağlamaya. Kimse ikna edememiş. En sonunda Sabit bin Kays'ın bu hali Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verilince Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır demiş. O cennete girecek buyurmuş. Bu ayet sadece literal olarak, sadece kelime anlamıyla anlaşılmamalı ya da sınırlanmamalı. Sesini peygamberin sesinden yükseltmek, aynı zamanda az önceki ayetin devamı olarak da kendi görüşünü Resulullah'ın görüşünün üstüne çıkarmaktır. Kendi iddiasını Resulullah'ın ortaya koyduğu sünnetin üzerine çıkarma. Sesin Resulullah'ın sesini bastırmasın diyor. Konuş. Buradan bunu anlıyoruz. Konuşmayı yasaklamıyor. Sen de görüş beyan et. Sen de ifade et kendini. Fakat bir sınırı olsun. O sınır Resulullah'ın sesinin üstüne geçmesin. Biz sahabeyi böyle görüyoruz. Konuyla alakalı ecdadımızın bu konudan, bu ayeti kerimeden hissesi de şudur. Az önce de ifade etmiştim. Sultan II. Mahmud döneminde kıymetli hocam.
Evet.
Ravza-i Mutahara'nın yıpranan kısımlarının tamiri ve o yeşil kubbenin yenilenmesi söz konusu olunca işinin ehli mimar ve ustalar 2. Mahmud Han'ın padişahın emriyle derhal Medine-i Münevvere'ye gönderilmiştir. Bu mühendis ve mimarlar kıymetli hocam, kendilerine tevdi edilen bu nazik vazifeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetini rahatsız edecek en ufak bir kabalığa veya bu ayete edebe mugayir bir harekete mahal vermeden yerine getirebilmek için tamirat sırasında hiç dünya kelamı konuşmamak üzere anlaştılar. Sonra da kendi aralarında bir dil geliştirdiler. Bazı ustaların seslerinin desibeli tabiri caizse yüksekti, tonu fazla çıkıyordu. Olur ki bu ayetin Resulullah'ın huzurunda sesinizi yükseltmeyin ayetine bu ayeti kerimeden hisse alarak dediler ki Resulullah'ın huzurunda biz dünya kelamı etmeyelim. Bir şifreli dil oluşturdular. Sen bana tuğlayı uzat yerine Allah de, ben şu ibriği uzat yerine sana Bismillah diyeyim. Sen çekici uzat yerine La ilahe illallah de.
Allah Allah.
bu şekilde kendi aralarında bir şifre oluşturdular. Böylece yeşil kubbe, o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek mescidi adeta bir zikir meclisinin feyiz ve ruhaniyet iklimi içerisinde inşa edildi. Bu şerefli hizmette bulunan ustalar, kıymetli hocam gene, her taşı abdestli olarak ve besmele ile yerine koydular. Yine bu tamir esnasında gürültü çıkmasın diye çekiçlerine keçe bağladılar. Bu misli görülmemiş edep ve ihtiram numunesidir. İşte sahabe-i kiram efendilerimiz ve ecdadımız ayetleri böyle anladılar. Hayatlarında böyle tatbik ettiler. Onlar için bir gök sofrasıydı. Bu sofradan nasıl istifade edebiliriz düşüncesindeydiler. İkinci Mahmud da bu ulvi hizmeti kendisine nasip eylediği için gözyaşları içinde Cenab-ı Hakk'a hamd ile şükretmiştir. Hocam, Medine'den bir posta geliyor. Abdülmecid Han, bütün padişahlar hakeze aynı şekilde. Ancak Abdülmecid Han'ın son anları. Medine'den bir posta geldi, bir mektup geldi ifade ediliyor. Kendisi hasta yatağında, ayağa kalkabilecek durumda değil. Mektubun geldiğini duyunca bana tez abdest aldırın diyor. Abdest aldırıyorlar, beni ayağa kaldırın diyor. Diyorlar ki, padişahım ayakta duramazsınız, haliniz ortada. Beni ayağa kaldırın diyor. Gür bir sesle ve padişahı ayağa kaldırıyorlar, Abdülmecid Han'ı.
Evet.
Ayakları titriye titriye, edep halinde, kokusunu sürünerek, güzel bir şekilde, edepli bir halde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beldesinden geldi diye o mektubu ayakta ve abdestli olarak karşılıyor ve anında o mektubun cevabının verilmesini talim buyuruyor.
Evet.
Gene ecdadımızın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan hürmet ve taziminin sayısız misallerinden bir diğeri.
Evet.
İkinci Abdülhamit Han.
Kesinlikle.
Yakınınızda evet. Hocam. Çemberli Taş.
Evet.
Tramvay durağına yakın. Keşke diyorum hani bu ecdadımızın gösterdiği hassasiyet ecdadımıza da bizim tarafımızdan gösterilmiş olsaydı. İkinci Abdülhamit Han, peygamber aşığı müminlerin o alemler sultanının nurlu eşiğine yüz sürerek muhabbetlerini arz edebilmelerini kolaylaştırmak için İstanbul'dan Medine-i Münevvere'ye uzanan bir tren yolu yaptırmıştır.
Evet, evet.
Öyle ki tren yolunun istasyonlarını da sünnet-i seniyyeye uygun olması için Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seferlerinde nerede konakladıysa işte tren istasyonlarını da oraya inşa ettirmiştir.
Evet.
Ayrıca malumunuz Medine tren istasyonu Nebi-i Muhterem Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimizin ruhaniyeti rahatsız etmemek düşüncesiyle o Kubbe-i Hadra'dan yaklaşık 2 kilometre uzağa yaptırmış ve Medine içerisinde bulunan bütün raylar üzerinden vagonlar geçtikçe gürültü çıkartmasınlar diye keçeyle kaplatılmıştır.
Evet.
Keçeyle düşenen bu raylar hocam aynı zamanda Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a duyulan hürmet ve muhabbet dolayısıyla günün belli saatlerinde de gül suyu ile yıkanmıştır. Hani keşke Abdülhamit Han'ın o önünden tramvay geçiyor ya.
Evet.
Sen ey büyük sultan ki senelerce bize Kızıl Sultan diye yutturmaya çalıştıkları bir mübarek zat,
evet.
Veli zat. Siz Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbetinizden Resulullah'ın ruhaniyeti incinmesin diye rayların altına keçe döşettiniz. Biz de aynı edebi hiç yoktan size göstermek istiyoruz diye. Hani o Abdülhamit Han'ın türbesinin önünden geçen rayların altına keşke bizim de bir keçe döşeme imkanımız
evet,
olsaydı.
Evet. İnşallah olur hocam.
İnşallah. Cenab-ı Hak ecdadımıza layık nesiller eylesin.
Amin inşallah.
Gerçekten ecdadımız çok farklı muhabbetler içerisinde. Son dönemde öğrendiğim bir hadise hocam. Oradaki yetkililer diyorlar ki ecdadınız Osmanlı çok güzel hizmetler yapmışlar. Fakat diyorlar Kubbe-i Hadra'nın yanındaki Osmanlı minaresi. O minare malumunuz ecdadımız tarafından yapılmış bir minare. Fakat diyorlar bu minare eğimli. Yani minareyi dik yapamamışlar, eğimli yapmışlar. Her konuda çok hassas davranan, bu hassasiyeti gösteren ecdadınız bu minareyi dik yapamamışlar.
Vardır bunda, onun da bir gerekçesi yani.
Kesinlikle. Eyvallah, eyvallah. Evet. Aynen o yetkililerin ifadesine de bizim mimar abimizin ifadesi şu. Diyor ki ecdat onu da güzel bir şekilde düşünmüş, o hassasiyeti de gözetmiş. Evet. Çünkü insan yapısıdır. Allah göstermesin bir sarsıntı olduğunda, bir zelzele, bir deprem olduğunda bu minare Kubbe-i Hadra'ya, Resulullah'ın türbesinin üzerine düşmesin diye eğimli yapmışlar ki böyle bir şeyle hani insanın zaafı vardır. İnsanın elbette ki kusuru olabilir. Bu ortaya çıkmasın, Resulullah'ın o minare Kubbe-i Hadra'nın üzerine düşmesin diye bu eğimi yaptıklarını ifade ediyorlar. Gerçekten bu kadar hassas ve nice hassasiyetleri var.
Evet.
Sizin de özellikle kandil gecelerinde mesela dikkat ettiğimizde Resulullah aşkıyla, Cenab-ı Hak aşkıyla, muhabbetiyle donan, dolmuş olan insanlarla karşılaşıyorsunuz. Bunlardan örnekler varsa onları özellikle sizden istirham etmek isterim. Kendi yaşadığınız, çünkü ülkemizin Gözde ve Güzide camilerinden bir cami. Gün içerisinde kaç kişi hocam caminizden istifade ediyor?
Gün içerisinde çok fazla. Bölgemizin zaten günlük nüfusu 3 milyondan bahsediliyor. Hı hı. Tabii ki bunların içerisinde camimizi ziyaret eden, ibadet amacıyla camimize giren binlerce insan var. Ben ondan ziyade aklıma şu geldi. Siz ecdadımızın inceliğinden, nezaketinden bahsederken Efendimiz'e ve dinimize olan inceliğinden, bu millet yine halen aynı düşünce içerisinde. Ecdadından kendilerine ne tevarüs etmiş ise aynı düşünce içerisinde. İnanın siz de görüyorsunuz zaten.
Eyvallah.
O düşünce içerisinde. Dün bütün gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veladeti sebebiyle bütün gün camimizde, Eminönü Meydanı'nda, yeni camide birçok etkinlik oldu. Efendimiz adına şerbet ikram edildi, gül dağıtımı yapıldı ve en güzeli yeni cami bütün gün gül suyu ile temizlendi, yıkandı. İnsanların o gül nebiyi hissedebilmeleri için yatsı namazı sonuna kadar işte namazda mütakip güzel bir program icra edildi camimizde. Ama o ana kadar gül suyu insanlar kokladı. Efendimiz'i o kokusu, gül kokusuyla birlikte yaşamaya çalıştılar. Tabii ki çok şey yaşıyoruz elhamdülillah. Cenab-ı Hak layık ümmet eylesin.
Amin inşallah kıymetli evet. Hocam. Evet. Bir kardeşimiz yazı göndermiş. Ben diyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdim. Onu sevmemle alakalı birkaç not düştüm. Bu notu paylaşır mısınız demiş.
Evet.
Diyor ki alıntı bir yazı diye tahmin ediyorum. Allah'ın babacığımı aldığında küçüktüm diyor. Öğrendim ki sen de daha doğmadan babasız kalmışsın. İşte o zaman yetimliğini sevdim. 6 yaşındayken anneciğinin taptaze mezarına kapanıp ağlayışına hiç kıyamadım. Ben de ağladım ama sevdim. Herkes canını verecek kadar seni severken, kimseye yük olmamak için kendi işini, kendin yapışını sevdim. Başının ağrıdığını öğrendiğimde başımın ağrısını sevdim. Kuşu ölen çocuğun evine taziyeye gittiğinde anne ve yavru köpekler için koskoca ordunun yolunu değiştirdiğinde merhametini sevdim. Hayvanları sevdim. Benim çocuğum yok, ardımdan okuyacak kimse olmayacak diye ağlayan Hazreti Bilal'i üzülme. Ümmeti Muhammed her ezandan sonra sana okuyacak diye teselli edişini sevdim. Bir gün oturarak namaz kıldığını gören Ebu Hureyre'nin "Ey Allah'ın elçisi, hasta mısın?" sorusuna "Hayır, açım." deyişini sevdim.
O kadar uzun süreli hiç aç kalmadım ben. Ama kızın Fatıma'ya, "Vallahi kızım, 3 gündür baban bir şey yememiştir," deyişinde açlığı sevdim. Hazreti Hatice'ye düğün için hediye ettiğin gülleri sevdim. "Hatice'nin sevgisi benim rızkımdır," deyişini sevdim. "Beni nasıl seviyorsun?" diye soran Hazreti Ayşe'ye "kördüğüm gibi" cevabını ve zaman zaman "kördüğüm ne alemde" sorusuna "ilk günkü gibi" deyişini sevdim. 18 aylık oğulcuğun İbrahim kucağında can verirken, gözyaşlarıyla onu öpüp koklayıp, "O meme emen bir süt kuzusudur ama Allah'ın takdiri karşısında elden ne gelir?" deyişini sevdim. Yanında kucağındaki çocuğuna sarılan, öpüp koklayan arkadaşına gülümseyerek, "Yavruna nasıl şefkat duyuyorsan Allah da senin şefkatinden daha çok sana şefkat duyar," deyişini sevdim. Sevgili kızın Hazreti Fatıma, her yanına girdiğinde ayağa kalkıp karşılamanı, "Hoş geldin kızım" diye öpmeni, elinden tutup yanına oturtmanı sevdim. "Evlilik iki bedende tek bir ruhtur," deyişini sevdim. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'yı evlendirirken ikisini karşına alıp, "Ey Ali, kızımı sana cariye olarak veriyorum ama unutma, sen de onun kölesisin," deyişini sevdim. Bir bayram sabahı hüzünle kenarda oturan eski elbiseli yetim bir çocuğu elinden tutup evine götürüşünü, yıkanıp yemek yedirilen, sevindirilen çocuğun yüzünü avuçlarının içine alarak, "Beni baban, Ayşe'yi annen, Hasan'la Hüseyin'i kardeşlerin olarak kabul eder misin?" deyişini sevdim. Meydanlık bir yerde önünüzden bir cenaze alayı geçerken ayağa kalktığında, arkadaşlarının şaşkın, "Ey Allah'ın Resulü, bu bir Yahudidir," dediklerinde, "Fakat aynı zamanda bir insandır," deyişini sevdim. Bir Müslüman, sarhoş bir şekilde huzura getirildiğinde, yanındakilerden biri sarhoşa, "Allah sana lanet etsin," deyince, "O mübarek kaşların çatık, ona lanet okumayın. Ben onu tanıdığımdan beri o Allah ve Resulünü sever," deyişini sevdim. Mübarek başın Hazreti Ayşe'nin kucağında ruhunu Allah'a teslim etmek üzereyken, Rabbinin huzuruna tertemiz çıkmak için misvakla dişlerini temizleyişini sevdim. "Akarsu başında bile olsanız suyu israf etmeyiniz," deyişini sevdim. Miraç'ta Rabbin, "İste, ne isteğin varsa vereyim," dediğinde secdeye kapanıp gözyaşlarıyla, "Senden ümmetimi isterim ya Rab, senden ümmetimi isterim ya Rab," deyişini sevdim. Refik-i Âlâ'ya, yüce dosta giderken, "Sizi Kevser ırmağı başında bekleyeceğim, bana kavuşmak isteyen elini ve dilini kötülükten çeksin," deyişini sevdim. Ve Rabbimizin, "Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler, siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin," buyurmasıyla seni daha çok sevdim. Cenab-ı Hak bizleri bugün ve gecelerin kutsi akışlarından istifade edip, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbet ve heyecanıyla içinde bulunduğumuz bu mübarek günleri, Rabiul Evvel ayının ruhaniyetini gölgesinde nurani tezahürlerle inşallah bizleri hakiki bayrama kavuştursun. Amin. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o kardeşlerim hitabına, iltifatına bizleri nail eylesin. Hizmetinde, himmetinde ve Resulullah'ın izinde olabilmeyi nasip eylesin.
Amin.
Kıymetli hocam, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasiyeti Kur'an'dı. Mirası Kur'an'dı, ahlakı Kur'an'dı. Gene Kur'an'la o güzel sesinizden istifade ederek inşallah programımızı bitirelim. İnna Allah ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Bu ayeti kerime ile hocam Asr suresini inşallah birleştirerek hitamuhu misk yapalım.
İnşallah.
Buyurunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر صدق الله العظيم.
Evet, Hafız Ferruh Muşter hocamıza teşekkür ediyoruz. Rabbim kabul eylesin. Bilmediklerimizi bir an önce öğreneceğimiz, bildiklerimizle kalmayıp amel edeceğimiz nice programlarda bir ve beraber olmak temennimizle sahiplerin sahibine Allah'a emanet olunuz. Allah'a ısmarladık efendim.
Erkam Radyo'da Hafız Mustafa Efe ile Kur'an Dostları programını dinlediniz.